Anneler Günü olduğu için ilk önce size bir klip izleteceğim annelikle ilgili, tamam mı? O zaman rahat olun, bir klip izleyeceğiz beraber. Annelikte fedakarlık var, yorulmamak var, pes etmemek var, yalnızlık var. Ama yine de annelik bir ayrıcalıktır, değil mi? Ve şimdi aslında konumuz odur. Annelik ne kadar büyük bir ayrıcalık olduğunu söylemek istiyorum. Ve bizim ilk annemize bakmak istiyorum. Havva'ya. Hani bahçede Adem ve Havva vardı ya. Şimdi gözlerimizi Havva'ya dikeceğiz. Ve onun hikayesini izleyeceğiz birlikte. O zaman Yaratılış kitabında birinci bölüm ve 26. ayet. Yaratılış birinci bölüm 26. ayet. Tanrı insanı kendi suretimizde kendimize benzer yaratalım dedi. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı. Onları kutsayarak verimli olun, çoğalın dedi. Yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun dedi. Enteresan, annelik nerede başladı? Yani Havva'yla değil, çünkü bir anne bir kişiden annelik nasıl bir şey olduğunu öğrenmesi gerekiyor, değil mi? Ve Havva'nın bir annesi yoktu, teyzeleri yoktu, çevresi yoktu. Nereden öğrendi acaba annelik nasıl bir şey olduğunu? Aslında annelik yaratıcıyla başladı. Annelik Tanrı'yla başladı. Çünkü burada ne diyor? Diyor ki insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı. Yani hem erkek Tanrı'nın suretinde yaratıldı hem de dişi Tanrı'nın suretinde yaratıldı. Çünkü Tanrı'da cins yok, cinsiyet yoktur. Değil mi? Rab ruhtur. O zaman hem erkek hem dişi Tanrı'nın suretinde yaratıldı. Ve aslında biz o zaman eşdeğeriz. Bu bizim için çok önemli. Tamam mı? Biz eşdeğeriz çünkü ikimiz de Tanrı'nın suretinde yaratıldık. Ve erkekler babalık hakkında nasıl öğreniyoruz? Yani Tanrı'ya bakıyoruz, babamıza bakıyoruz ve nasıl bir baba olduğunu görerek biz de nasıl bir baba olacağımızı en azından çalışıyoruz, değil mi? Ve aynen öyle bir anne nasıl bir anne olacak için nereye bakacak? Bir örnek için nereye bakacak? Tanrı'ya bakacak. Tanrı'ya bakacak ve aslında kutsal kitapta Tanrı kendini birkaç defa bir anneye benzetti. Çok enteresan. Yani bir sürü defa Tanrı kendini bir babaya benzetti. Ama birkaç defa kendini bir anneye benzetti. Mesela yasanın tekrarında şöyle diyor. Çünkü Rab'in payı kendi halkıdır ve Yakup soyu onun payına düşen mirastır. Onu kırak bir ülkede, ıssız uluyan bir çölde buldu. Onu kuşattı, kayırdı, göz bebeği gibi korudu. Şimdi yuvasında yavrularını uçmaya kışkırtan, onların üzerinde kanat çırpan bir kartal gibi kanatları gerip onları aldı ve kanatları üzerinde taşıdı. Yani kartallar yavrularını nasıl yetiştiriyorlar? Aslında bir yuva kuruyorlar ve çok yükseklerde, yani bir uçurumun tepesinde bir yuva kuruyorlar. Orada yavrularını besliyorlar ama vakit gelince anne kartal ne yapıyor biliyor musunuz? O yavruyu alıp yuvadan atıyor. Yani ya uçar ya düşer. Ama aslında Tanrı burada diyor ki kartallar da yaptıkları gibi ben de kendim halkımı o şekilde önderlik ettim. Yeşaya 66:13. Çocuğunu avutan bir anne gibi avutacağım sizi. Yeruşalim'de avuntu bulacaksınız. Tanrı kendini bir anneye benzetiyor. Burada Mezmurlar 131 ikinci ayet. Tersine anne kucağında sütten kesilmiş çocuk gibi kendimi yatıştırıp huzur buldum. Sütten kesilmiş çocuğa döndüm. Yani Tanrı'nın huzurundayken sakinleştim. Değil mi? Ve Luka'da, Luka 13. bölümünde İsa Mesih gelince şöyle dedi. Ey Yeruşalim, peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan Yeruşalim. Tavuğun civcivlerini kanatları altında topladığı gibi ben de kaç kez senin çocuklarını toplamak istedim. Ama siz istemediniz. İsa Mesih neden dünyaya geldi? Yani görünmez olan Tanrı'ya görünür hale getirmek için geldi dünyaya. Tanrı'nın nasıl bir Tanrı olduğunu göstermek için. Ve burada kendini bir anneye benzetiyor, bir tavuğa benzetiyor. Tamam mı? O zaman ey anneler bir örnek gerekirse, yani çocuğunla ilgili şimdi ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Nereye bakacaksınız? Tanrı'ya bakın. Onun çocuklarını nasıl yetiştirirse siz de o şekilde çocuklarınızı yetiştirin. Tamam mı? Anneliğin asıl kaynağı Tanrı'dır. Ondan sonra anneliğin haysiyetine bakacağız. Şimdi çünkü Tanrı'nın Adem'e ile Havva'ya verdiği ilk emir neydi? Onları kutsayarak verimli olun, çoğalın dedi. Tamam mı? Yani hadi çocuklar işin başına. Çoğalın. Çocuklar yapın. İlk emri. Tamam mı? Her şeyden önce ilk görevleri oydu. İkinci yıl bir sorumluluk değildi. Bir öncelikti. Ve bulunduğumuz kültür anneliği ne kadar küçümserse küçümsesin, pes etmeyin. Çocuklar yapın. Tamam mı? İlk kadının ismi neydi? Havva. Şimdi Yaratılış 3:20. Adem karısına Havva adını verdi. Çünkü o bütün insanların annesiydi. Havva ne demek? Yaşam veren demek. Yaşatan. Yani harika bir ad, değil mi? Sen bir yaşatansın. Yani yaşam veriyorsun birisine. Wow. Ya kocaman bir ayrıcalık, bir haysiyet. Burada kaç sırf ev hanımı var? Yani sırf ev hanımısın. Sen. Abi. Eyvallah. Saygı duyuyorum. Yani sonunda. Yani ne iş yapıyorsun sorulduğunda biraz çekinerek ben birim. Sadece bir ev hanımı. Değil mi? Öyle demeyin gerçekten. Yani geçen gün bir adamla tanıştım. Ona sordum abi ne iş yapıyorsun? Dedi ki afra tafra, tamam mı? Hava atarak. Ben bir mühendisim. Babam da mühendisti. Oo, saygı duyuyorum. Yani aslında ben bu şeylerden hiç etkilenmiyorum. Ama sen de öyle diyebilirsin. Tamam mı? Biraz hava atın. Ben bir anneyim. Annem de bir anneydi. Aslında çok onurlu bir soydan geliyorum. Ta hava anaya kadar uzanır. Hepimiz anneyiz. Onurlu, haysiyetli bir görev değil mi? Soylu ve asil bir aileden geliyorsun. Eğer bir anneysen. Burada kaç çalışan anne var? Hem annelik yapıyorsun hem çalışıyorsun. Wow. Yani size çok saygı duyuyorum gerçekten. Şaşırdım. Nasıl becerebilirsin de bilmiyorum. Ama anneliğiniz aşağılanmasın. Tamam mı? Hor görülmesin. Tanrı size bu görevi verdi. Bütün diğer görevlerden daha önem taşır anneliğiniz. Tanrı'nın kutsal dediği görevi insanların hiçe saymalarına izin verme. Çok önemli. Annelik haysiyetli. Şimdi Yaratılış 4:1. Adem karısı Havva ile yattı. Tamam, ayrıntılara vermiyor. Havva hamile kaldı ve Kain'i doğurdu. Rabbin yardımıyla bir oğul dünyaya getirdim dedi. Kain ne demek? Aslında hayret demek. Yani eyvah demek, şok olmuş. Tamam mı? Bir küçük bir adam doğmuş. Kain. Hayret. O şekilde aslında Kain onu demek. Şok olmuş, şaşırmış bu kadın. Aslında Türkiye'de bile erkeklere bazen hayret ismi verilir, değil mi? Hayret. Hepimiz hamileyken en azından ne beklediğimizi az çok biliyoruz, değil mi? Yani 9 ay hamile kalacağım. Ondan sonra biraz acı çekerek, ondan sonra küçük, yani minicik bir kişi dünyaya girecek. Değil mi? Yani o kadar. Ama Havva ana o kadarını bile bilemedi. Çünkü annesi yoktu. Teyzeleri yoktu. Yani kime soracaktı? Hiçbir şey bilmedi. Yani tamam, Adem ile yattı. Ondan sonra karnı şişmeye başladı. Yani ne oluyor bana? Yeni bir diyet mi yapayım? Çok mu baklava yedim? Ne oluyor bana? Diye şaşırmıştı. Tamam mı? 9 ay sürdü. Ondan sonra yani çocuğun minik hareketleri başlamıştı. Yani ne oluyor bana? Ben de o filmi izledim. Yani bir uzaylı buradan çıkıyor diye. Yani şaşırdı. Hiçbir şey bilmedi. Ve en sonunda küçük bir adam ortaya çıktı. Kain. Hayret. Eyvah. Tamam mı? Bizim bütün çocuklarımızı Londra'da aynı hastanede doğurduk. Doğurduk. Ortak bir işti. Ben portakal yiyordum. Jess acı çekiyordu. Jess birer birer doğurdu ama ben bir kere de 9 doğurdum, tamam mı? Şimdi o hastaneden ilginç bir hikaye duyduk. 15 yaşındaki bir kız o hastaneye girmiş. Karnı ağrıdığı için liseden çıkmış, o hastaneye girmiş. Karnı ağrısı varmış. Hastanede beklerken, ki İngiltere'de çok uzun bekliyorsun bir hemşireyi görmek için, tuvalete gitmiş. Tuvalette ağrı çok fenalaşmış, yardım için çağırmış ve hemşire oraya varınca bu kız bir bebek doğurmuş. Hiç haberi olmadan 9 aydır hamileymiş ve orada hastanede tuvalette bir bebek doğurmuş. Yani Kain, hayret! Tamam mı? Belki kız biraz safmış, bilmiyorum. Ondan sonra eve gitmiş, annesine ne getirdim sana. Yani düşünebiliyor musunuz? Biz ise anneler olarak, çünkü bugün sizden yanayım, tamam mı? Neyi beklediğimizi bilmemize rağmen büyük bir sevinç, bir korku ve hayranlık ile karışık sevgi duygusunu yaşıyoruz. Değil mi? Bir çocuk doğunca milyonlarca fotoğraf çekerek Facebook'a koyuyoruz. Yani herkes sıkılır ama sıkılsınlar. Benim çocuğumu seviyorum. Benim çocuğum en güzel, en zeki, en tatlı çocuğum benim. Herkesi göstereceğim, değil mi? Ve doğru yapıyoruz aslında. Çünkü Mezmurlar 127 3. ayette ve bu aslında bence çok önemli bir ayet. Şimdiki kültürümüze göre çocuklar Rab'bin verdiği bir armağandır. Rahmin ürünü bir ödüldür. Kutsal kitapta bu tutarlı bir tanıklıktır. Ama bence çok çok çok önemli. Çünkü bazen herkes çocuklara bir bela olarak, bir hastalık, yani hamile misin, geçmiş olsun. Ama çocuklar Rab'bin verdiği bir armağandır. Mezmurlar 120-30'da, kısır kadını evde oturtur, çocuk sahibi mutlu bir anne kılar. Rab'be övgüler sunun. Mutlu bir anne. Tamam mı? Annelikle birlikte mutluluk geliyor. Çünkü bir bereket, bir ayrıcalık. Çocuklar Rab'bin bir armağandır. Ama bazen gittikçe azalır. Değil mi? Bazen zorlukla karşılaştığımız zaman, o fil klipte gibi, yani o mutluluk azalabilir. İstanbul'a ilk geldiğimizde bunu fark ettik. Aslında arabamız yoktu o zaman, 4 çocuğumuz var. O zaman çoluk çocuk otobüse bindiğimiz zaman, yani herkes sitemle dolu bakışlarla bizi sustular. Yani sanki ne işin var İstanbul'da dolaşmakla, 4 çocuk yapmakla dercesine. Yani sanki büyük bir suç işlemiştik. Değil mi? Herkes bize öyle bakıyorlardı. Ben de aslında utanmaya başladığımı fark ettim. Yani o zaman otobüse bindiğim zaman çocuklar saklamaya çalışıyordum. Dön çocuk, bende yok. Kimin çocukları bilmiyorum. Benim de yok. Senin mi? Çünkü yani tahammül etmek zor. Fakat hayır. Tanrı'nın sözü diyor ki çocuklar bir hediye, bir bereket, bir nimet. Ben de çocuklarımı öyle sayacağım artık, tamam mı? Ve ben de 4 tane var. Sende kaç tane var abi? Yani demek Tanrı beni çok seviyor. Ama Mitch de 5 tane var. Malı götürüyor ya. Adem ile Havva'nın işledikleri günahtan dolayı dünyaya giren lanete göre bunu okuyoruz. Yaratılış 3:16. Tanrı kadına, çocuk doğurken sana çok acı çektireceğim dedi. Ağrı çekerek doğum yapacaksın. Yani Tanrı'nın bereket olarak verdiği armağan günah dünyaya girdiğinden dolayı bir lanete dönüştü. Bir armağandı ama bir lanete dönüştü. Ve o lanet dünyada kültürde hala etkin olmaktadır. İnsanlar çocuklara bir bereket olarak değil, bir problem olarak, hatta bir bela olarak bakıyorlar. Hamile misin? Geçmiş olsun. Yani niye korunmadın aptal kız? Ben de duydum. Bu problemi nasıl atlayacaksın? Keşke aldırsaydın. Yani evli genç bir kadın kocasıyla beraber ağlayarak beni görmeye geldiler Londra'dayken. Seninle görüşmek istiyoruz, dua istiyoruz falan. Tamam, geldiler ağlayarak, oturduk. Peki sıkıntınız ne diye sordum. Biz hamileyiz dediler. Hamdolsun, tebrikler. Peki sıkıntınız ne diye sordum. Yani bu bir bereket. Bir hastalık değil. Sevindirici bir haber olduğunu hiç anlayamadılar, kafayamadılar. Bulunduğumuz kültür, para hakkında kaygılarımız, otobüsteki teyzeler, şikayet eden komşular sevincinizi çalmasınlar. Annelik bir hastalık değil, bir ayrıcalıktır. Değil mi? Şimdi Havva'nın hikayesiyle devam edersek, hep toz pembe guluk gulistanlık değildi aslında. Havva ana iki çocuk doğurdu. Kain hayret ile Habil nefes. Ve Yaratılış 4:8'de bunu okuyoruz. Kain kardeşi Habil'e hadi tarlaya gidelim dedi. Tarlada birlikteyken kardeşine saldırıp onu öldürdü. Yani hayal edebiliyor musunuz? İki çocuğunuz var. Biri ötekini öldürüyor. Yani bir annenin yaşayabileceği en zor an budur. Ve Hava annemiz onu yaşadı. Ve Kain'in Tanrı'dan aldığı ceza uzak bir ülkede aylak aylak dolaşmaktı. Yani bir anda Hava iki çocuğunu kaybetti. Biri ölü, biri gitti. Anneler çocuğunun kurban olmasını hayal edebiliyor musunuz? Yani çok vahim bir olay. Çocuklarımızdan biri okulda yabancı diye kendisiyle alay edildi. Biraz da pataklandı. Ciddi değildi ama tahammül etmek zor. Çünkü çocuğum. İsa Mesih daha bebekken annesi Meryem onu tapınağa götürdü. Ve orada çocuk hakkında peygamberlikte bulunan Şimon diye bir adam vardı. Ve Şimon Meryem'e şöyle dedi. Senin kalbine de adeta bir kılıç saplanacak dedi. Ve Meryem bunu gerçekten yaşadı değil mi? Yani hem de fazlasıyla oğlunun masum olmasına rağmen bir suçlu gibi cezalandırıldığında onun cinayetini izlediğinde hangi anne bunları tahammül edebilir ki değil mi? Şehitlerin anneleri, kurbanların anneleri, onlar her zaman televizyonda görüyoruz bir köşede ağlayarak değil mi? Ve bence aşırı koruyuculuk bu korkudan kaynaklandı. Yani dünya tehlikeli. Ve gerçekten Hava annemiz çok zor bir an yaşadı. Ama Hava'nın yaşadığı ikinci büyük acı belki de daha kötüydü. Çünkü çocuklarının biri de katil olmasını gördü. Hayal edebiliyor musunuz? Yani çocuğunu besliyorsun, yetiştiriyorsun, bakıyorsun ve büyüyünce gidip bir kişiyi öldürüyor. Hem de öz kardeşini öldürüyor. Yani annelik zor bir iş değil mi? Çocuğunuz söz dinlemeyince, günah işleyince, isyan edince nasıl hissediyorsunuz? Ben aslında duyduğum kadarıyla, ben hatırlamıyorum, çok deli bir çocukmuşum. Tamam mı? Ve bir seferinde 7 yaşındayken amcamın evinde, yani ve herkes oradaydı, büyük bir şey, aile kutlama falan varmış. Ben delirmişim ve makasla ablamı delmişim. Tamam mı? Bacağında. Ve annem ne yaptı? Annem biraz kilolu ya, benim üzerime oturdu. Ve öylece kaldı. Yani sakinleşene kadar öylece kaldı. Ama ne kadar utanç duyuyordu acaba? Yani herkesin önünde böyle bir yaramaz çocuk. Yani ne hayvan yetiştirdim ki? Rabbin lütfu büyük. Çaresizlik, umutsuzluk, karanlık değil mi? Ve bütün anneler bunu yaşayabilir. Anneler çocuklarınızdan dolayı çok acı çekeceksiniz. Haberiniz olsun. Ya Habil gibi ya da Kain gibi. Belki de çekiyorsunuz bugün. Bilmiyorum ne çektiğinizi. Ve tenha bir acı bu. Yani bu izlediğimiz klipte o fil sürüden ayrıldı çocuğuna bakmak için. Bir yalnızlık var annelikte. Havva'nın hiç kimsesi yoktu. Yani Bütün dünyada hiç kimsesi yoktu.
Ama Rab bizi avutmak istiyor. Teselli etmek istiyor ve umutlandırmak istiyor. Çünkü bakacağız şimdi Havva'nın hikayesinde ne oldu. Havva iki çocuğu kaybetti. Ondan sonra ne oldu? Okuyalım. Yaratılış 4:25. Adem karısıyla yine yattı. Havva bir erkek çocuk doğurdu. Tanrı Kain'in öldürdüğü Habil'in yerine bana başka bir oğul bağışladı diyerek çocuğa Şit adını verdi. Şit ne demek? Demek seçilmiş. Tamam mı? Seçilmiş. Tanrı'nın bir planı vardı. Şit'in de bir oğlu oldu. Adını Enoş koydu. O zaman insanlar Rab'e yakarmaya başladılar. Yani Havva Habil'in yerine yeni bir oğul aldı. Yeni bir umut. Tamam mı? Ve Şit'le birlikte dünyanın düzelmesine de bir umut doğdu. Çünkü Şit'in oğlu Enoş'un günlerinde insanlar Tanrı'yı aramaya başladılar. Yakarmaya başladılar. Dua etmeye başladılar. Yani bir umut doğdu dünyaya. Ve en sonunda Şit'in soyundan dünyanın kurtarıcısı İsa Mesih gelecekti. Tamam mı? Şit'in soyundan İsa Mesih gelecekti. Yani bir umut dünyaya doğdu. Başladı. Şit olmasaydı Havva'nın annelik tecrübesi tamamen çaresiz olurdu. Ama Şit'in doğumuyla birlikte dünyada bir umut doğdu. Ey anneler, umut var. Yani durumunuz ne kadar çaresiz olursa olsun, umut her zaman var. Ve annelikte verdiğin emeğin ödülünü bugün değil, gelecekte alacaksınız. Her şey aslında gelecek için. Şimdi bir yatırım yapıyorsunuz çocuklarınıza. Onun meyvesini gelecekte göreceksin. Ve eğer bir anne değilseniz, aslında bugün annelere saygı duyuyoruz, tamam mı? Çünkü normalde onların işlerini devam ediyor ama biz hiç farkında değiliz. O zaman bugün onlara saygı duyuyoruz. Onları onurlandırmak, şereflendirmek istiyoruz bugün. Anneler, çok önemlisiniz. Çok önemlisiniz. Ve şimdi tohumlar ekiyorsunuz. Çocuklarınız hayatlarınıza, tamam mı? Terbiyeler, öğretişler, teselliler, öğütler, karşılıksız sevgiler, fedakarlıklar, çamaşırlar, bulaşıklar, dualar, alın teriler, uykusuz geceler, her şeyle amacımız sağlıklı bağımsızlık için hazır, ölçülü, terbiyeli bir nesil dünyaya teslim etmektir. Değil mi? Ödülünüz şimdi değil, gelecekte. Ve aslında fedakarlıkta bu her zaman geçerlidir. Çünkü fedakarlığın en büyük örneği kimdir? İsa Mesih. Çarmıhta öldüğü zaman aslında anlık çıkarına bakmıyordu. Değil mi? Acı çekiyordu ama geleceğe bakıyordu. Yani bize verilecek lütfa bakıyordu. Ve onun için bir bedel ödüyordu o zaman acı çekerek. Ve İsa'daki düşünce bizde de hakim olsun. Yani aslında şimdi için değil, gelecek için. Yaptığımız her şey gelecek için. Fedakarlık aslında o anlamına geliyor. İbraniler de diyor ki gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. O kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sahip çarmıhta ölüme katlandı ve Tanrı'nın tahtının sağında oturdu. Aynen öyle anneler. Yani şimdilik zor olabilir. Uykusuz geceler olabilir. Ya işten eve yemek hazırlamak, yatırmak, ondan sonra kahvaltı, yani bitmeden bir hayat gibi görünebilir. Ama yaptığınız yatırım şimdi için değil, gelecek için. Gelecek için, o çocukların gelecekleri için. Çok ama çok önemli.